Ayrım 5.
Harika. İyi, çünkü milyonlarca sorun var. Bazılarının daha da netleşmeye ihtiyacı var. Neden Hitler cehenneme gitmedi? Biliyorum, bunu açıklamaya çalıştın ama daha çok açıklamaya ihtiyaç duyuyorum. Ve tüm olayların ardındaki amaç nedir? Bu daha büyük amaç Hitler ve diğer despotlarla nasıl bir bağlantı içeriyor? Önce amaç hakkında konuşalım. Tüm olayların, tüm deneyimlerin amacı bir imkan yaratmaktır. Olaylar ve deneyimler olanaklardır. Sadece olanaklar. Bu olanakları şeytan işi, Tanrı cezası, Tanrı'nın lütfu ya da başka bir şey olarak yargılamak hatadır. Onlar sadece olaylar ve deneyimlerdir. Olan şeylerdir. Onlar hakkında ne düşündüğümüz, ne yaptığımız, nasıl tepki verdiğimiz ise onlara bir anlam verir. Kendinize çektiğiniz olaylar ve deneyimler bireysel ya da kolektif olarak bilinç aracılığıyla sizin tarafınızdan yaratılır. Bilinç deneyimi yaratır. Siz bilincinizi yükseltmeye çalışan varlıklarsınız. Bu imkanları kendinize çekiyorsunuz. Çünkü kim olduğunuzu yaratmak ve deneyimlemek için bu imkanları araç olarak kullanıyorsunuz. Kim olduğunuz şu anda gösterdiğinizden daha yüksek bilince sahip bir varlıktır. Çünkü kim olduğunuzu bilmeniz ve deneyimlemeniz benim irademdir. Bunu gerçekleştirebilmek için seçtiğiniz herhangi bir olayı ve deneyimi kendinize çekmenize izin veriyorum. Evrensel oyunun diğer oyuncuları da zaman zaman size katılıyorlar. Onlar başka dünyalardan varlıklar, manevi varlıklar, geçici arkadaşlar, uzun vadeli dostlar, akrabalar, aile, sevgililer ya da yaşam yolu partneri olabiliyorlar. Bu ruhları siz kendinize çekiyorsunuz. Onlar sizi kendilerine çekiyor. Bu iki tarafın da arzu ettiği ve seçtiği birlikte yaratıcı deneyimler oluyor. Hiç kimse ile tesadüfen karşılaşmazsınız. Tesadüf diye bir şey yoktur. Hiçbir şey şans eseri olmaz. Hayat şansın ve tesadüfün ürünü değildir. Olayları da tıpkı insanlar gibi kendi amaçlarınız doğrultusunda hayatınıza çeken sizsiniz. Daha büyük gezegen boyutundaki deneyimler ve gelişmeler grup bilincinin ürünüdür. Grup bir bütün olarak kolektif seçimlerine ve arzularına uygun olayları ve deneyimleri kendine çeker. Grup derken neyi kastediyorsun? Grup bilinci çoğu insan için tanıdık bir kavram değildir ama çok güçlüdür. Grup bilincinin gücünün farkında olmazsanız bireysel bilinç üzerinde nasıl hakimiyet kurduğunun da farkında olamazsınız. Bu nedenle eğer gezegeninizde daha zengin bir yaşam deneyimiyle uyum yaratmak istiyorsanız, nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, grup bilinci yaratarak gücünden yararlanmak için özel çaba gösterin. Eğer kendi bilincinizi yansıtmayan bir grup bilinci içinde yer alıyorsanız ve grup bilincini etkileyecek gücü henüz kendinizde hissetmiyorsanız, gruptan ayrılmak en akıllıca bir davranıştır. Yoksa grubun sizi yönlendirmesine izin vermiş olursunuz. Siz farklı bir yöne de gitmek isteseniz, grup içinde kaldığınız sürece grubun gittiği yöne doğru gitmek zorunda kalırsınız. Eğer kendi bilincinize uygun bir grup bulamıyorsanız, o zaman yeni bir grubun kaynağı olun. Benzer bilinç boyutunda olanlar size çekilecektir. Bireyler ve küçük gruplar büyük grupları etkileyebilme gücüne sahiptir. Gezegeninizde kalıcı ve önemli değişiklikler yaratabilmek için en son nokta, en büyük grubun yani tüm insanlık ailesinde bu etkinin yansımasını görebilmektir. Dünyanız ve dünyanızın içinde bulunduğu durum, üzerinde yaşayan her canlının toplam bilincinin yansımasıdır. Etrafınıza baktığınızda ne kadar çok çaba gerektiğini görebilirsiniz. Dünyanın bu halinden memnunsanız diyeceğim bir şey yok. Ne yazık ki çoğu insan dünyanın durumundan memnun. Bu yüzden dünyanızın durumu pek değişmiyor. Çoğu insan benzerliklerin değil, farklılıkların ön plana çıkarıldığı, anlaşmazlıkların kavga ve savaşla çözümlendiği bu dünyadan memnun. Çoğu insan en güçlünün kazandığı, çoğunluğun doğruyu bildiğini varsaydığı, rekabetin gerekli olduğu, kazanmanın en önemli olduğu bu dünyadan memnun. Böyle bir sistem kaybedenler yaratıyor olsa da sizin için önemli değil. Siz kaybedenler arasında olmadıkça. Çoğu insan böyle bir sistem yanlış oldukları için yargılanan insanları öldürse de, kaybedenleri açlığa ve evsizliğe mahkum etse de, güçlü olmayanları sömürse ve hapsetse de sistemden memnun. Çoğu insan kendilerinden farklı olan her şeyi yanlış olarak tanımlıyor. Dinsel farklılıklar başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklara anlayış göstermiyor. Aşağı sınıfın yüksek sınıf tarafından sömürülmesi, yüksek sınıfın kendilerini övme ve sömürüyü haklı gösterme çabalarıyla örtbas edilmeye çalışılıyor. Kurbanların sömürüden sonra çok daha iyi koşullarda olduğu ön plana çıkarılıyor. Bu ölçüyle yüksek sınıf gerçek eşitlik ve adalet ortamında tüm insanlara nasıl davranılması gerektiğini görmezden geliyor. Çok kötü koşulları az kötü hale getirerek bu lütuftan olağanüstü kazançlar elde ettiklerini saklamaya çalışıyor. Çoğu insan şu andaki sistemden farklı bir sistem önerene gülüyor. Rekabetin ölmemek için öldürmenin gerekli olduğunu, galibin ganimete hak kazanmasının uygarlığı geliştirdiğini savunuyor. Çoğu insan var olabilmek için başka doğal bir yolun olmadığını, insanların böyle davranmasının insan doğasına uygun olduğunu düşünüyor. Başka bir yolun başarı için gereken içgüdüyü öldüreceğini savunuyor. Bu insanlar neyin başarısı sorusunu sormuyor. Gerçekten aydınlanmış varlıkların anlaması zor olsa da gezegeninizde yaşayan çoğu insan bu felsefeye inanıyor. Bu nedenle çoğu insan acı çeken çoğunluğun kızgınlığına, azınlıkların bastırılmasına, kendilerinin ve ailelerinin dışındaki insanların da var olma ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma güdülerine sahip olduklarına önem vermiyor. Çoğu insan kendilerine yaşam veren gezegeni mahvettiklerinin farkında değil. Çünkü gözleri kendi yaşamlarını daha da rahat hale getirmekten başka bir amacı göremiyor. Kısa vadeli kazançların uzun vadeli kayıplar yaratacağını göremeyecek kadar miyoplar. Çoğu insan grup bilincini bir tehdit olarak algılıyor. Toplumun iyiliği, tek dünya görüşü, Tanrı'nın tüm yaratılışta var olduğu gibi kavramlar yerine kendilerini bütünden ayrı ve üstün olarak görmeyi tercih ediyor. Birleşmeye duyulan korku, ayrılığı, uyumsuzluğu, akort bozukluğunu yaratıyor. Ama kendi deneyimlerinizden ders çıkarmaktan bile korkuyorsunuz. Uyumsuz davranışlarınızı tekrar ediyor ve hep benzer sonuçları yaşıyorsunuz. Başkalarının acılarına kendi acılarınız kadar duyarlı olabilme konusundaki yeteneksizliğiniz acının sürmesine yol açıyor. Ayrılık, umursamazlığı, sahte üstünlük duygusunu besler. Birleşmek, anlayış, empati ve gerçek eşitliği yaratır. Gezegeninizde 3000 yıldır düzenli olarak süregelen olaylar, kolektif bilincin bir yansıması. İçinde bulunduğunuz bilinç boyutunun en kibar tarifi ancak ilkel olabilir. Evet, ama galiba orijinal sorudan biraz saptık gibi geliyor. Hiç de değil. Hitler hakkında sordun. Hitler deneyimi grup bilincinin doğurduğu bir sonuçtur. Çoğu kişi Hitler'in bir grubu, kendi ülkesinin vatandaşlarını belagat gücüyle aldattığını söyleyecektir. Ama bu sorumluluğun tümünü Hitler'in üzerine yıkmaktır. Çoğunluğun istediği de bu, bir günah keçisi. Hitler milyonlarca insanın desteği ve boyun eğmesi olmaksızın hiçbir şey yapamazdı. Kendilerine Alman diyen grup katliamın sorumluluğunun dayanılmaz ağırlığını da üstlenmek zorunda. Kendilerine insan diyen daha büyük grup ise hiçbir şey yapmasalar da Almanya'da yaşanan acılara duyarsız ve umursamaz davrandı. Katliam ancak olağanüstü boyutlara ulaştığında kalplerdeki buzu eritmeye başladı. Gördüğünüz gibi Nazi hareketinin gelişebilmesi için gereken bereketli toprağı kolektif bilinç sağladı. Hitler anın momentumunu yakaladı ama hareketi o yaratmadı. Bundan ders çıkarmak çok önemli. Sürekli ayrılığı ve üstünlüğü vurgulayan grup bilinci, büyük boyutlardaki şefkati ve anlayışı yok eder. Şefkatin yitirilişini daima vicdanın yitirilişi takip eder. Katı milliyetçiliğe dayanan kolektif kavram, başkalarının çığlıklarını duymazdan gelir. Ama herkes senin sesini duymalıdır. Eğer duymazsa bunu düzeltmek için savaşın haklı savaş olduğu konusunda hak iddia edersiniz. Auschwitz, Yahudi sorununu düzeltmek amacını taşıyan bir Nazi çözümüydü. Hitler deneyiminin dehşetini insan ırkına karşı yapılan katliamda değil, insan ırkının buna izin vermesinde görün. Esas dehşete düşmeniz gereken şey Hitler'in varlığı değil, milyonlarca insanın onun peşinden gitmiş olması. Utanç sadece Hitler'in milyonlarca Yahudi'yi öldürmesi değil, milyonlarca Yahudi öldükten sonra Hitler'e dur denilmesi. Hitler deneyiminin amacı insanlığa kendisini aynada göstermekti. Tarih boyunca size gerçekten kim olduğunuzu hatırlatan birçok öğretici geldi. Bu öğretmenler size insan potansiyelinin en alçak ve en yüksek boyutlarını gösterdi. Bu öğretmenler insan olmanın ne demek olduğunu nefes kesen son derece açık örneklerle size gösterdi. Sahip olduğunuz bilinçle hangi uç noktalara kadar gidebileceğinizi değişik deneyimlerle tekrar tekrar gördünüz. Şunu daima hatırlayın. Bilinç her şeydir ve bilinç deneyimlerinizi yaratır. Grup bilincinin gücü olağanüstü güzellikler de, olağanüstü çirkinlikler de yaratır. Seçim daima sizin. Grubunuzun bilincinden doyum bulmuyorsanız değiştirmeye çaba gösterin. Başkalarının bilincini değiştirmenin en iyi yolu onlara örnek olmanızdır. Eğer örnek olmanız yetmiyorsa kendi grubunuzu oluşturun. Başkalarının da deneyimlemesini istediğiniz bilinç boyutunun kaynağı siz olun. Siz oldukça onlar da olacaktır. Her şey sizinle başlar. Her şey. Dünyanın değişmesini mi istiyorsunuz? Önce kendi dünyanızı değiştirin. Hitler size harika bir olanak sundu. Hitler bilinci de, İsa bilinci de size kendiniz hakkında gerçeği gösteriyor. Hitler de, Buda da, Cengiz Han da, Hare Krishna da, Hun lideri Attila da, İsa da büyük farkındalıkta yaşıyor. Belleğinizde olduğu sürece de canlılıklarını sürdürüyor. Bu yüzden Yahudiler Holocaust abideleri inşa ettiler. Unutmamanız için hepinizin içinde bir parça Hitler var. Sadece dereceleri farklı. İnsanı yok etmek, insanlığı yok etmektir. Yani Hitler, insanın ulaşabileceği vahşet boyutunu, insanın ne kadar alçalabileceğini bize göstermek için ders olarak gönderildi. Hitler size gönderilmedi. Hitler'i siz yarattınız. O, kolektif bilincin bir ürünü. Kolektif bilinç uygun olmasaydı, Hitler de olmazdı. İşte alacağınız ders bu. Hitler deneyimini yaratan ayrılık, bölücülük ve üstünlük bilincidir. Sen ve ben yerine biz olan birlik, bütünlük bilinci ise İsa bilincini yaratır. Acı sadece senin değil bizim olduğunda, haz sadece benim değil bizim olduğunda, bütün yaşam deneyimi de bizim olur. İşte o zaman gerçekten bütün yaşamı deneyimleriz. Hitler neden cehenneme gitmedi? Çünkü Hitler sadece yaptığını yaptı. Size yeniden şunu hatırlatmak isterim. Uzun yıllar boyu milyonlarca insan Hitler'in haklı olduğunu düşünüyordu. O zaman Hitler'in de kendisini haklı gördüğüne neye kızıyorsunuz? Çılgınca bir düşünceniz varsa, 10 milyon kişi de düşüncenize katılıyorsa, hiç de çılgın ya da deli olduğunuzu düşünmezsiniz. Sonunda dünya Hitler'in yanlış olduğuna karar verdi. Dünya insanı kim oldukları ve kim olmayı seçtikleri konusunda yeni bir değerlendirme yaptı. Hitler deneyimi bu değerlendirmeyi yarattı. Hitler sadece insanlık boyutumuzu ölçmek için bize cetvel tuttu. Kendimiz hakkındaki sınırlı düşüncelerimizi ölçebilmemiz için bir parametre oluşturdu. İsa da spektrumun diğer ucunda aynı şeyi yaptı. Tarih boyunca birçok İsa'lar, birçok Hitler'ler geldi geçti. Bundan sonra da gelecek. Aranızda yüksek ve düşük bilince sahip nice insan yürüyor. Tıpkı sizin diğer insanların arasında yürüdüğünüz gibi. Siz hangi bilinci seçiyorsunuz? Hala Hitler'in neden cehenneme gitmediğini anlayamıyorum. Onun gibi biri yaptıklarından dolayı nasıl ödüllendirilebilir? Öncelikle ölümün bir son değil, başlangıç olduğunu anla. Ölüm bir kapanış değil, bir açılıştır. Çünkü hayat sona ermez. Çok daha harikulade, çok daha huzurlu, haz ve bilgelik dolu bir boyutta sürer. Bunu sizin anlayabilmeniz imkansız ve tarifi çok zordur. Bu da hayat acı çekmektir der. Bu da haklıydı. Söylediğini kabul etsen bile Hitler kötülük yaptığını düşünüyordu. Hayır, o kötü bir şey yaptığını düşünmüyordu. Hatta kendi halkına yardım ettiğini düşünüyordu. İşte bunu anlayamıyorsunuz. Hiç kimse kendi dünya modeline göre yanlış olan bir şey yapmaz. Eğer Hitler'in kendisinin bir çılgın olduğunu bile bile çılgınca davrandığını düşünüyorsanız, insan deneyiminin karmaşıklığı ile ilgili hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir. Hitler halkı için iyilik yaptığını düşünüyordu. Halkı da böyle düşünüyordu. Esas çılgınlık buydu. Ülkenin çoğunluğu onun düşüncelerine katılıyordu. Hitler'in yanlış olduğuna karar verdiniz. İyi, bu ölçüyle kendiniz hakkında daha çok şey biliyor, kendinize daha farklı tanımlıyorsunuz. İyi, ama Hitler size bunu gösterdiği için onu lanetlemeyin. Birileri size ayna tutmalıydı. Sıcağı bilmeden soğuğu bilemezsiniz. Aşağıyı bilmeden yukarıyı, sağı bilmeden solu bilemezsiniz. Birisini lanetleyip diğerini yüceltmeyi. Bunu yapmanız anlamadığınızı gösterir. Asırlar boyu insanlar Adem ile Havva'yı lanetleyip durdu. Onların ilk günahı işlediğini savundu. Size şunu söyleyeyim. O ilk günah değil, ilk bilinçti. İyi ve kötü ayrımını öğrenmemiş olsaydınız, iki olanağın aynı anda var olduğunu da bilemezdiniz. Adem'in düşüşü diye adlandırdığınız bu bilgiden önce iki olanak yoktu, şeytan da yoktu. Herkes ve her şey sonsuz mükemmellik içindeydi. Gerçek anlamda bir cennetti. Ama siz bunun cennet olduğunu bilmiyordunuz. Mükemmelliği deneyimlemiyordunuz. Çünkü mükemmellikten başka bir şey bilmiyordunuz. Adem ile Havva'yı lanetlemeli mi yoksa teşekkür mü etmelisiniz? Hitler'le ne yapmam gerektiğini düşünüyorsunuz. Size söyleyeyim. Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın şefkati, Tanrı'nın bilinci ve Tanrı'nın affediciliği, Tanrı'nın planı ve Tanrı'nın amacı en korkunç caniyi, en korkunç suçu da içine alacak kadar geniş. Bu söylediklerime katılmayabilirsiniz. Önemli değil. Buraya neyi keşfetmek için geldiğinizi şimdi öğrendiniz. 5. Birinci kitapta daha geniş konuları ikinci kitapta açıklayacağına söz verdin. Uzay, zaman, sevgi ve savaş, iyi ve kötü, gezegenimizle ilgili jeopolitik konular gibi. Ayrıca cinselliğin insan deneyimiyle ilgili daha detaylı bilgiler vereceğine de söz verdin. Evet, tüm bu konulara gireceğime söz verdim. Birinci kitap, bireysel sorular ve sorunlarla ilgiliydi. Bireyin yaşamıyla ilgili konuları kapsıyordu. İkinci kitap, sizin gezegeniniz üzerinde kolektif yaşamla ilgili konulardan oluşuyor. Üçüncü kitap ise daha büyük gerçekleri dile getirerek üçlemeyi tamamlıyor. Kozmoloji, resmin bütünü, ruhun yolculuğu. Ayakkabınızı bağlamayı da bilmeniz gerekiyor, evreninizi anlamayı da. Zamanla ilgili söyleyebileceğin her şeyi söyledin mi? Şu anda anlayabileceğiniz kadar her şeyi söyledim. Zaman yoktur. Her şey aynı anda vardır. Tüm olaylar aynı anda olur. Bu kitap yazılıyor, yazılma süreci içindeyken bile zaten yazılmış, zaten var. Tüm bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Zaten var olan kitaptan. Yaptığınız sadece kitabı forma dönüştürmek oluyor. Sormadan önce bile yanıtını alacaksınız sözü işte bu anlama geliyor. Zaman hakkında verdiğin bu bilgi ilginç ama oldukça gizemli. Gerçek hayata uygulaması nasıl oluyor? Zamanı gerçekten kavradığınızda kendi görece realitenizde daha huzurlu yaşarsınız. Görece realitede zaman süreklilik olarak değil bir hareket, bir akış olarak algılanıyor. Hareket eden sizsiniz, zaman değil. Zamanın hareketi yoktur. Sadece tek an vardır. Bir boyutunuzla bunu derinden algılıyorsunuz. Bu yüzden hayatınızda olağanüstü harika, olağanüstü önemli bir şey olduğunda sanki zaman durmuş gibiydi. Sözünü sıklıkla kullanıyorsunuz. Evet, duruyor. Siz de durduğunuzda hayatınızın dönüm noktası olan anları yaşıyorsunuz. Buna inanmak zor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bilim dünyanız zaten bunu matematiksel olarak ispat etti. Eğer uzay gemisiyle uzaklara ışık hızından daha hızlı gitseniz, dünyaya döndüğünüzde kendinizin uzay gemisine binmeye hazırlandığınızı da görebilirsiniz. Bu gerçeği formüllerle buldunuz. Bu formül zamanın bir hareket değil, içinde hareket ettiğiniz bir alan olduğunu gösteriyor. Burada uzay geminiz dünya oluyor. 365 günün bir yıl olduğunu söylüyorsunuz. Peki gün ne? Bir günün uzay geminizin kendi aksı etrafında bir tam dönüş yapması için geçen zaman olduğuna nasıl karar verdiniz? Dünyanın döndüğünü nereden biliyorsunuz? Hareketini hissedemiyorsunuz. Güneşi referans noktası seçerek uzay geminizin bir bölümünün güneşe yüzünü dönmesi, güneşten uzaklaşması ve yeniden yüzünü güneşe dönmesine bir tam gün diyorsunuz. Günü 24 saate böldünüz. 10'a ya da 23'e de bölebilirdiniz. Saatleri dakikalara, dakikaları saniyelere böldünüz. Bir gün dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü değil, uçtuğunu da keşfettiniz. Dünyanız uzayın içinde güneşin etrafında da dönüyordu. Dünyanın kendi etrafında 365 kez döndüğünde, güneşin etrafında da bir kez döndüğünü dikkatle hesapladınız. Buna yıl dediniz. Yılı günden daha büyük ünitelere ayırmak istediğinizde işler biraz karıştı. Haftaları ve ayları yarattınız. Her yıl aynı sayıda ay yaratmayı başardınız ama her ayın günlerini eşit kılamadınız. 365 günü 12 eşit aya bölemediğiniz için bazı ayların diğer aylardan daha fazla güne sahip olmasına karar verdiniz. 12 rakamında kararlıydınız çünkü bir yılda 12 ay dönüşü vardı. Bu da tüm sorunları çözmeye yetmedi çünkü daha önce kararlaştırdığınız zaman dilimleri artık zaman yaratıyordu. Böylece her 4 yılda bir fazla gün yarattınız. Bu yıla artık yıl diyorsunuz. Artık yılla ilgili şakalar üretiyorsunuz ama bu yapılanma içinde yaşıyorsunuz. Sonra da benim zamanla ilgili söylediklerime inanılmaz diyorsunuz. Aslında yaptığınız şey uzay içindeki hareketi ölçme çabalarından başka bir şey değil. Gördüğünüz gibi zaman geçmiyor. Objeler uzay denilen statik alanın içinden geçerek hareket ediyor. Zaman dediğiniz şey sizin hareketleri sayma yolunuz. Bilim insanları bu bağlantıyı anladıkları için uzay zaman sürekliliği terimleriyle konuşuyor. Einstein ve diğerleri zamanın bir zihinsel inşa, görece kavram olduğunu anladı. Zaman, objeler arasındaki mesafenin uzaya göre göreceliğiydi. Eğer evren genişliyorsa ki genişliyor, o zaman dünyanın güneş etrafındaki dönüşü de milyarlarca yıl öncesine göre daha uzun zaman alacaktır. Yeni, çok gelişkin zaman ölçme aletleriniz şimdi zaman farklarını da kaydediyor. Her yıl dünya saatleri yerinde durmayan evrenin hareketlerine uyduruluyor. Buna Greenwich Mean Time diyorsunuz. Greenwich zamanı gerçekten mean yani kötü çünkü evreni yalancı yapıyor. Tanrı anlam ya da kötü anlamına gelen mean sözcüğünde kelime oyunu yapıyor. Mean time o sırada anlamına da geliyor. Çevirenin notu. Einstein eğer hareket eden zaman değilse kendisinin uzay içinde belli bir hızda hareket ettiği teorisini ileri sürdü. Öyleyse zamanı değiştirmek için hızı değiştirmek yeterliydi. Uzay zaman bağlantısını anladığınızda, uzaya uzun bir yolculuk yapıp geri döndüğünüzde siz sadece 10 yıl yaşlanırken dünyadaki arkadaşlarınızın neden 30 yıl yaşlandığını da anlarsınız. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar uzay zaman sürekliliğini eğriltmiş olacaksınız. Döndüğünüzde geride bıraktığınız insanları canlı olarak bulma şansı da o kadar az olacaktır. Eğer gelecekte bilim insanlarınız hız ayarlaması yapabilirlerse evreni aldatabilir ve dünyanın gerçek zamanıyla uyumlu olabilirler. O zaman uzay gemisinde geçen zamanla dünyaya döndüklerinde geçen zaman aynı olacaktır. Hareket hızlandıkça dünyaya ilk uzay gemisine bindiğinizden daha önce dönebilirsiniz. Çünkü dünyadaki zaman uzay gemisindeki zamana göre daha yavaş ilerleyecektir. Einstein ve diğer bilim insanları uzayın dokusunda katlar olduğuna inanıyorlardı. Bu konuda haklılar.